Ayrım 17.
Tanyos Kayası, Amin Malov. Aynı dönemde buna benzer bir olay dağın çeşitli yerlerinde meydana geldi. Bütün firariler aynı koşullarda kaçmamışlardı ama sebep aynıydı. Mısır birliklerinin varlığı ağırlarına gidiyordu. Vergiler yüzünden, zorla adam toplama yüzünden, halkın silahsızlandırılması yüzünden. Firarilere İngiliz ve Osmanlı casusları yanaştı. Onlara silah, yiyecek, para ve cesaret verdiler. Paşanın askerlerine ve müttefiki emire dünyayı zindan etmeleri için. Büyük devletlerin kendilerini Mısırlılar karşısında yalnız bırakmayacaklarının güvencesini verdiler. Zaman zaman İngiliz filosunun geldiğine dair sözler çıkıyordu. Dağdaki firariler büyük bir ümitle ellerini gözlerini siper edip denizi tarıyorlardı. 3. Tanyos aylardır köyünden, işgalcilerinden, firarilerinden haber almamıştı. Ama doğunun sarsıntıları Londra'daki, Paris'teki, Viyana'daki konuşmalar kadar Kahire ve İstanbul'daki konuşmaları da hararetlendirecekti. Tabii Magoso'daki kahvelerde, sokaklarda, Han'daki konuşmaları da. Son savaşa başlanmış gibiydi. Lord Ponsonby'nin öngördüğü gibi de dağda cereyan edecekti. Aynı zamanda hakimiyet kurdukları Biblos'la Tir arasındaki kıyılarda. Avrupa devletleri en sonunda Mısır paşasının ihtirasına son vermek üzere topunu, tüfeğini Mısır askerlerinin sürekli firarilerin saldırılarına uğradığı yöreye göndermeye karar vermişti. Delikanlı, yüreğinin kimden yana olduğunu biliyordu. Bazı günler denizi kulaçlayarak elinde silah firarilere katılmak isteğiyle yanıyordu. Mısırlılara karşı mı? Kendi kafasında özellikle emire karşı. Hafiyelerinin Geryos'u işkenceye götürdüğü adama karşı. Silahını Fehim'le Selim'e doğrultmayı isterdi. Evet, işte bunu hayal etmekteydi. Yumruklarını sıkıyordu. Gözlerinin önüne ipe asılmış Geryos geliyordu. Hayal kabusa, öfke tiksintiye dönüşüyordu. Bir anda savaşma isteğini yitiriveriyordu. Gitmekten başka bir şey düşünmüyordu ama ters yöne, batıya, Cenova'ya, Marsilya'ya, Bristol'e, oradan da Amerika'ya. Tanyos iki dünya arasında mıydı? Daha çok iki intikam arasında. Biri kanı, diğeri küçümsemesiyle. Bu gerilim anında Magosa'da Tamar'ın yanında kalıyordu. Rüyaları ve bedenleri birbirine dolanmış olarak. Tamar, ellerdeki sevgilisi, yabancı, kız kardeşi. Aynı zamanda Rahip Stolten'ın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak yaz başında Bay Hovsepia'nın aracılığıyla ondan bir haber alabildi. Kendisini görmeye Kıbrıs'a mutlaka geleceğini bildiriyordu. Papaz, adaya bundan 3 ay sonra gelebildi. Limassol'a, Hovsepia'nın bildirmesi üzerine. Tanyos onunla buluşmaya gitti. 1840 yılının 15 Ekim'iydi. Ondan 3 hafta sonra Tanyos Kiç bir efsane kahramanı oldu. Kısa bir destanın, karmaşık bir öykünün kahramanı. Önce Limassol'daki buluşma faslı oldu. Bir İngiliz tüccarına ait deniz kıyısındaki muazzam evinde. Dışarıdan bakıldığında bir huzur yuvası. İçerisi ise bir kervansaray kadar uğultulu. Denizciler, subaylar, silahlar, çizmeler, içkiler. Bazı İngiliz piyeslerini anımsayan Tanyos kendini bir an tiyatro kulisinde provalarda sandı. Onu bir odaya götürdüler. Sigara dumanıyla dolmuştu ama sakindi. Papaz yuvarlak masaya oturmuş 6 kişiyle birlikte oradaydı. Her biri Avrupalı giysileri içindeydi ama aralarından birinin yüksek rütbeli bir Osmanlı olduğu belliydi. Tanyos onların büyük devletlerin temsilcileri olduklarını anlamakta gecikmedi. Stolten ayağa kalktı, ona doğru koştu, babaca öptü. Diplomatlar konuşmalarına tekrar başlamadan önce başlarıyla selam vermekle yetindiler. Sadece aralarından biri ayağa kalktı ve gülümseyerek elini uzattı. Tanyos'un onu tanıması birkaç dakikasını aldı. Adam sakal bırakmıştı ve gür ve dağınık sakalı şıklığını bozuyordu. Richard Wood köyünün insanlarının konsolos dedikleri. O zaman henüz öyle olmayan ama daha sonra daha da fazlasını temsil eden. İngiliz politikasının usta uygulayıcısı, becerikli ajanı, dağın Byron'u, firarilerin perde arkası lideri, altın, silah ve vaat dağıtıcısı Wood. Tanyos onu Küferyapta'ya gelip armağanlar dağıttı, kendisine gümüş divit, Rada'da tüfek armağan ettiği günden beri görmemişti. 4-5 yıl önce karşılaşmıştık. Tanyos terbiyeli biçimde, pek tabii diye yanıtladı. Ancak gözlerinin önüne acı anılar birikti. Genç dostumuzun köyüne yaptığım ziyaret, dağa geldiğim ilk günlerin en çarpıcı anısı oldu. Wood bu sözleri meslektaşlarına Fransızca olarak söylemişti. Diplomatlar arasında alışılmış bir şey olmalıydı ama yine de çelişkili bir durum gösteriyordu. Çünkü oradakiler arasında temsil edilmeyen tek Avrupa ülkesi Fransa'ydı. Tanyos kendi kendine Rahip Stolten'ın bu insanlar arasında ne işi var diye düşündü. Neden onların önünde kendisini kabul etmek istemişti? Onu ayrı bir yerde kabul edip bilgilendireceğini sanmıştı. Ama bahçede dolaşmalarını öneren Wood oldu. Görüntü konuşmalarına uygundu. Palmiye ağaçları denize kadar karşılıklı iki sıra halinde uzanıyor, bir gezinti yolu oluşturuyordu. Gök mavisiyle yer yeşiline hiçbir toprak rengi karışmıyordu. İngiliz gemilerinin Beyrut'a doğru yol aldıklarını biliyorsunuzdur. Gerekli gördükçe kenti topa tutma emri aldılar. Başka gemilerde denize açıldı. Nar el kalbe doğru. Bunlar İngiliz, Avusturya ve Osmanlı gemileri. Mehmet Ali Paşa'nın uyarılarımızı anlayacağını sanmıştık ama onları ciddiye almadığı görülüyor. Bize karşı koyabileceğini sanıyor. Yanılıyor ve Fransızlar da yardımına koşmayacak. Wood İngilizce konuşuyordu ama yer isimlerini söylerken dağ insanlarının şivesiyle söylüyordu. Önce şu andaki askeri harekattan söz etmek istedim. Ama iş sadece bundan ibaret değil. Devletlerin giriştiği eylemin pek çok yönü var. Hukuki ve diplomatik yönlerini aylarca görüşmek gerekti. Bu yönlerden biri de sizi ilgilendiriyor Tanyos. Delikanlı bütün bunların bir düş olduğu ve sonunu görmeden uyanacağı korkusu ile ses çıkartmıyordu. Bir ara yüklendiğimiz görevin biri için, belirli bir yerde belirli bir iş için bir dağ çocuğunun bizimle olmasında yarar görüldü. Böyle bilmece gibi konuştuğumdan ötürü özür dilerim ama denize açıldığımızda daha açık konuşacağıma söz veriyorum. Size asıl söylemek istediğim sizi seçmiş olduğumuzdur. Bir kere dilimizi biliyorsunuz. Sonra rahip ve ben sizi tanıyoruz ve takdir ediyoruz. Üstelik kader sizi yolumuzun üstündeki Kıbrıs'a çıkarttı. Bir an tereddüt ettiğimi sizden gizleyecek değilim. Patriğin ölümü yüzünden değil. Çünkü herkes o olayda suçsuz olduğunuzu biliyor. Ama babanıza yapılanlardan dolayı. Sizin yerine getireceğiniz görev haklı bir istek. Hakkın yerine getirilmesi doğrultusundadır. Ancak bu görev sırasında kişisel nefretinizi unutmanız gerekecektir. Buna söz verebilir misiniz? Öyleyse bizimle gelmeye hazır mısınız? Tanyos başı ve gözleriyle onayını verdi. Diğeri elini uzatarak anladığını belirtti ve el sıkışmalarıyla anlaşmaya varmış oldular. Hemen söyleyeyim. Rahibin bazı endişeleri var. Geri döndüğümüzde sizinle konuşup düşünmenizi isteyecek. Düşündükten sonra da kararınızın değişmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Tanyos söylenenleri eğlendirici buldu. İştenlikle güldü. İrlandalı şeytan da öyle. Sonunda delikanlı, sizinle geliyorum dedi. Bunu söylerken gülmesi, gülümsemesi durmuş, ciddileşmişti. Memnun oldum. Ama hiç şaşırmadım. Dağı ve insanlarını artık tanıyorum. Courageous gemisi 2 saate kadar demir alacak. Magosa'da yarım bıraktığınız işler ya da ödenecek faturalar varsa söyleyin. Dostumuz Hovsepian birini gönderir. Tanyos'un alacağı eşyası yoktu. Ödeyecek borcu yoktu. Bütün parası kemerinde saklıydı ve oda parası her hafta başı peşin ödenirdi. Sadece Tamar vardı. Onunla gitmeye söz vermişti. Oysa şimdi aniden ona veda bile etmeden gidiyordu. Ama çevirmen bu işi üstlenemezdi. Delikanlı günün birinde Magosa'daki hana gidip son kata çıkmaya, kapıya iki kere sonra durup iki kere daha vurmaya kendi kendine söz verdi. Açmak için orada olacak mıydı? İşte tam o günlerde Limassol'daki toplantı gününde köyümü çevreleyen çam ormanı yangında kül oldu. Bir an için şatonun tehlikede olduğu sanıldı ve Rukos şatoyu terke hazırlanırken bir anda esen lodos alevlere yön değiştirdi. Bu uğursuz olayın bugüne kadar gelen bir tanığı var. Tek bir ot bitmeyen tepenin bir yanı. Kitaplarda ve öykülerde bitmeyen bir tartışma da bugünlere sarktı. Köyde hep çok eskiden bir vakitler meydana gelen bir yangından söz etmişlerdir. Tanyos'un öyküsünü ortaya çıkartmaya çalışırken tarihini ve oluş biçimini öğrenmiş oldum. Eylül ayı boyunca firar eden bazı küfer yapdalı gençler köye kaçak olarak girip çıkmışlardı. Bazıları ailelerinden yiyecek almaya gelmiş, hatta bir kısmı işi Blata'da ve kilise alanında gezinmeye kadar götürmüştü. Dağın her yanında Mısır kuvvetleri artık savunmaya, hatta geri çekilmeye başlamıştı. Ancak Kıfer Yapda'da ve çevresinde komutan Adil Efendi dizginleri elinde tutmaktaydı. Firarilerin hesabını görmeye kararlıydı. Askerleri ormana dalmıştı. Kaçaklar ormanın en sık yerinde birkaç el silah atmış ve Mısırlı askerleri oraya çekmişti. Firariler 15 kişi kadardı ama ayrı ayrı noktalarda durmuşlar ve aralarında anlaştıkları gibi verilen bir işaret üzerine bütün çıkış noktalarını kesecek bir biçimde pek çok yeri ateşe vermişlerdi. Alevler kuru yaprakları yakarak hemen yayılmış ve ağaçları sarmıştı. Bunlar gün ışığında olduğundan askerlerin yangını görmeleri zaman almıştı. Bir tuzağa düşürüldüklerini anladıklarında alevler onları çepeçevre sermişti. Yangın hem ormanın içlerine hem de dışa köye doğru yayılmıştı. Kıfer Yabda'da insanlar kaçacak vakit bulmuştu ama yakın yerleşim yerlerinde bazı çiftliklerde alevler bir anda her yanı sarmıştı. Keşiş İlyas'ın tarihçesine göre halktan 50, askerlerden de 30 kişi ölmüştü. İşte o günlerde başladığını belirttiğim tartışma da böylelikle yapılmış oldu. İşgal ordusunu tuzağa düşürmek için köylülerin hayatını, ev ve barklarını ve hatta değerli ormanı hiçe saymaya hakları var mıydı? 15 genç firari kahraman mıydı? Cesur birer direnişçi miydi? Yoksa akılları bir karış havada çeteciler miydi? Kuşkusuz hepsi birden. Suçlu direnişçiler, sorumsuz kahramanlar. Ormanın 4 gün boyunca alev alev yandığı anlatılır. Bundan 2 hafta sonra da kapkara bir duman facianın yerini belirler. Uzaktan görülebilirmiş bu kara duman. Kıyıdaki İngiliz karakol gemilerinin de bu dumanı görmüş olmaları gerekir. Çünkü majestelerinin gemileri köyden çok belirgin biçimde seçilirmiş. Bu gemilerin topları Mısır Paşası'nın emrindeki Beyrut komutanı Süleyman Paşa'nın, yani Fransız'da Seven Kont'unun toplarından çok önce duyulmuş. Tanyos bu dumanı görebildi mi? Sanmıyorum. Çünkü Koruchis, Kıfer Yapda'dan çok daha güneyde olan Saida'ya dümen kırmış. Limassol'dakilerden sadece İngiliz Wood ve Osmanlı temsilcileri binmiş. Diğer diplomatlar başka yönlere gitmişler. Rahip Stolton'a gelince öğrencisiyle uzun boylu konuştuktan sonra bir başka İngiliz gemisiyle Beyrut'a gitmeyi tercih etmişti. Oradan daha kestirme bir yoldan Sahlen'e varacağını umuyordu. Okuluna kavuşmaya ve bir yıllık aradan sonra derslere başlamaya can atıyordu. Wood, Tanyos'a görevinin ne olacağını söylemek için denize açılmayı bekledi. Beytettin Sarayı'na gidip emiri göreceğiz. Delikanlı bacaklarının titremesini engelleyemedi. Yine de sessiz, sakin bekledi. Büyük devletler emirin iktidardan indirilmesine karar verdiler. Mısırlılardan ayrılır ve büyük devletlere katılırsa o başka. Ama bunu pek olası görmüyorum. Onu gizlice yokladık. Bu nedenle iktidardan düştüğünü ve sürgüne gönderileceğini kendisine bildireceğiz. Nereye? Burada ona söz hakkı tanıdık. Seçimi ona bırakacaksınız. Tabii bazı sınırlar içinde. Tanyos, Wood'u iyice anladığından emin değildi. Bırakacaksınız derken gerçekten siz mi demişti? Büyük devletler emirin düşürüldüğünü kendi yönetim yöresinden birinin kendisine bildirmesini uygun gördü. Bir Hristiyanın olması tercih edildi. Kendisi gibi. Bazı duyarlılıklar yaratmak için. İş kişinin seçilmesine kalmıştı. İşte burada çevirmeniz sonra da kendisine okumanız gereken metin var. Tanyos köprüyü arşınlamaya çıktı. Rüzgar yüzüne vuruyordu. Felek ona yeniden nasıl bir oyun oynuyordu? O ki korkunç emirden kaçmak için ülkesini terk etmişti. O ki babası zorbanın bir emriyle asılmıştı. Şimdi Behtettin Sarayı yolunda onu görecek ve sürgüne gideceğini kendisine tebliğ edecekti. O, Tanyos, 19 yaşındaki delikanlı yarım yüzyıldır dağdaki köylüleri ve şehirleri titreten aksakallı, akkaşlı emire, "Görevim sizi bu saraydan kovmaktır," diyecekti. "Burada, şu İngiliz gemisinde şimdiden titriyorum. Karşısında durunca ne yapacağım?" Gemi Sayda'ya yanaştığında kent tam bir başı bozukluk içindeydi. Mısırlılar kenti boşaltmış, hasımları henüz işgal etmemişti. Dükkanlar yağmalanmak korkusuyla kapalıydı. Koruyucus'un gelişi büyük olayla karşılandı. Yabancı uyruklular konsolosluklarıyla birlikte kentin ileri gelen sarıklıları, halkın büyük bir kısmı onları karşılamaya çıkmıştı. Osmanlı diplomatı oraya kenti teslim almak için gelmediğini, Beytettin'e gitmek için oradan geçtiğini söylediği zaman insanlar bayağı düş kırıklığına uğradılar. Beyaz saçlı, hiç kuşkusuz oralı olan bir gencin varlığı dikkatlerden kaçmadı. Üstelik büyük devletlerin temsilcileri arasında başı dik, eşit konumdaymışçasına yürümesi büsbütün dikkatleri çekti. Onu firarilerin başkanı sandılar ve genç oluşu çevresindekilerin hayranlığını büsbütün artırmış oldu. Sayda'ya öğleden sonra ayak basmışlardı. Geceyi kente ve kıyıdaki kaleye hakim İngiliz konsolosunun evinde geçirdiler. Wood'un istemesi üzerine Tanyos'a yeni giysiler getirdiler. Ülke eşrafının giydiği türden şalvar, beyaz ipek gömlek, işlemeli kırmızı yelek, çevresi siyah kumaşla sarılmış haki rengi bir takke. Ertesi günü sahil şeridinden Damur Nehri'ne kadar gittiler, orada durup at değiştirdiler, Beytettin'e doğru dağ yollarına ertesi gün tırmanmaya başladılar. 4. Emir'in sarayında tam bir bozgun havası vardı. Kemerlerinin haşmeti soğuktu, katırlar bahçesinin ağaçlarını kemiriyordu. Odalar ıssız, koridorlar sessizdi. Heyet divan üyelerince karşılandı. Büyük devletlerin temsilcilerine karşı sabırsız ama yine de vakur ve üzüntülüydüler. Tanyos kendisini görmediklerini sandı. Kimse onunla konuşmamış, kimse arkasından gelmesi için ricada bulunmamıştı. Ancak Richard Wood ile yan yana yürüdüğünde kimse arkada kalmasında söylememişti. Beraberindeki iki yol arkadaşı aralarında bakışıyor, bazen birkaç söz ediyordu ama kendisiyle konuşmuyorlardı. Sanki onlar da onu dikkate almıyorlardı. Belki de başka türlü, Avrupalılar gibi giyinmesi gerekirdi. Her zaman giymiş olduğu ve yolda rastladığı onca kişinin giydiği bu giysiler içinde kılık değiştirmiş gibi hissediyordu kendini. Ama heyet içindeki rolü ülke giysilerine bürünmek ve ülke diliyle konuşmak değil miydi? Osmanlı temsilcisi en başta yürüyordu ve korkulu bir saygıya hakkı vardı. Sultanlar 300 yıldır ülkeye egemendi ve Mısırlı bir an için otoritelerini kaldırmışsa da yeniden elde etme yolunda oldukları anlaşılıyordu. Verilen selamlara bakılırsa bundan kimsenin kuşkusu olmamalıydı. Ama diğer temsilcinin de çevresi kalabalıktı. İngiltere herkesin gözünde devletlerin en başta geleniydi. Üstelik Wood'un bir de kendi itibarı vardı. Osmanlı'nın yanında yürüyen sarayın yüksek görevlilerinden biri onu emir hazır oluncaya kadar odasına kahve içmeye davet etti. Diğeri de Wood için aynı şeyi yaptı. İki adam anında ortadan kaybolunca Tanyos kala kaldı. Endişeli, ürkek, şaşkın. İşte o sırada bir üçüncü görevli geldi ve kendisini izlemesini istedi. Kendisiyle ilk kez ilgilenilmesinden memnun olarak kendini küçük bir odada elinde bir kahve fincanıyla buluverdi. Resmi ziyaretlerde böyle yapıldığını sanarak kahvesini yudumlamaya başladı. Köylüler gibi höpürdeterek içiyordu. O sırada kapı açıldı ve karşılaşmaktan en çok korktuğu adam karşısına dikiliverdi. Selim. Tanyos ayağa kalktı, kahvesini devirdi, koridorlara fırlayıp "Mr. Wood, Mr. Wood!" diye bağırası geldi. Ama ya korkudan ya tiksintiden yerinden kıpırdayamadı. Diğerinin suratında bir kedi gülümsemesi oldu. Sonunda adanı bırakıp güzel ülkene dönmeye karar verdin demek. Tanyos bir ayağına dayandı, sonra diğerine. Kendisinin de bir tuzağa düşürülmesi olası mıydı? Zavallı baban. O da tam şurada, senin durduğun yerde duruyordu. Ona da tıpkı sana olduğu gibi kahve söylemiştim. Tanyos'un bacakları kendisini taşımaz olmuştu. Bütün bunlar gerçek olamazdı. Bütün bunlar bir düzen olamazdı. Büyük devletlerin temsilcileri, İngiliz gemisi, Sayda'daki karşılama, sırf tuzak kurmak için gerçekleştirilemezdi. Bu olacak şey değildi. Bunu biliyor, kendi kendine tekrar ediyordu. Ama korkuyordu. Çenesi titriyor, kafası çalışmıyordu. Selim, otur diye konuştu. Tanyos oturdu, ağır ağır. Ancak o zaman kapıya baktı. Kapıda bir asker bekliyordu. Dışarı çıkmasına izin vermezdi. Tanyos oturur oturmaz Selim diğer kapıdan çıktı ve yerine bir başka asker girdi. Kapıdakinin ikiz kardeşi gibiydi. Aynı bıyık, aynı beden, kemerine sıkıştırdığı aynı hançer. Tanyos bir süre ona baktı, sonra elini yeleğine sokarak özenle tercüme ettiği ve az sonra okuyacağı metni almak istedi. Arandı, tekrar arandı, ayağa kalktı, göğsünü, böğrünü, sırtını, bacaklarını, hatta topuklarına kadar baldırlarını yokladı. Metin yok olmuştu. İşte o zaman deliye döndü. Bu kağıt parçası görevini gerçek kılıyor, yok oluşu her şeyin hayal olduğunu gösteriyormuş gibi. Bunun üzerine küfür etmeye, çevresinde dönenmeye, düğmelerini çözmeye başladı. Askerler elleri kemerlerinde ona bakmakla yetiniyorlardı. Sonra kapı açıldı, Selim içeriye girdi, elinde sarımtırak, dürülmüş bir kağıt vardı. "Bunu koridorda yerde buldum," dedi. "Düşürmüşsün." Tanyos çocukça bir davranışla elini ileriye attı, diğeri küçümser bakışlarla ona baktı. Bu kağıdı nasıl düşürebilmişti?